Mesih elle kurulan kutsal yere girmedi. Gerçek olanın simgesidir bunlar. Ama o bizim adımıza Tanrı'nın önünde şimdi görünmek için doğrudan doğruya göğe girdi. Baş rahibin kendisinin olmayan kanla her yıl kutsallar kutsalına girmesi gibi İsa'nın kendini birçok kez sunması söz konusu değildir. Böyle olsaydı dünyanın kuruluşundan bu yana onun birçok kez işkence çekmesi gerekirdi. Ama gerçekte çağların kapanışında bedeninin sunulmasıyla günahın ortadan kaldırılması için bir tek kez göründü. İbraniler 9, 24-26 ayetler arası. Yeryüzündeki tapınma çadırı sadece bir örnekti. Gerçeği cennettedir değerli dinleyicilerimiz. Şimdi bizim için Tanrı'nın önünde görünmek üzere demek, Tanrı'nın yüzünün önünde demektir. Mesih ise insan eliyle yapılmamış bir tapınağa girmedi. Ruhsaldır ama gerçektir. Bizleri kurtarmak için yeryüzünde öldü. Bizleri kurtulmuş tutmak için İsa Mesih cennette yaşamaktadır. Bizim için oradadır. Başkahin dünyasal tapınma çadırına kendisinin olmayan kanla ve sık sık giriyordu. Kendisini bir kere kurban edip günahı ortadan kaldırmak için oraya çıkmıştır Mesih. Değerli dostum, Mesih ise yasanın altında dünyaya geldi. Yasa çağının sonunda ortaya çıkmış ve kayra çağı olan yeni çağı başlatmıştır. İbraniler 9 ayet 27'de şöyle diyor: İnsanları nasıl bir kez ölmek, ardından da yargılanmak bekliyorsa. Ölüm değerli dinleyicilerimiz, insan yaşamındaki doğal olaylardan biridir. Kurtulmamış insan için ölümden sonra yargıdan başka hiçbir şey yoktur. Eğer Mesih'in ölümü sizi kurtarmıyorsa, sizin için gelecekte yargıdan başka bir şey yoktur. Ölüm bütün insanlar için değildir. Bunun için Tanrı'ya şükrediyoruz. Ona hamdolsun, insanlara saptanan yargı bir kez ölmektir ama bazı insanlar ölmeyecektir. Bugünlerde sık sık duyuyoruz değil mi insanların yaşlılıktan söz ettiklerini ve nasıl da ölmeyi, Rabbin huzuruna gitmeyi istiyorlar. Sizi bilmiyorum değerli dostum ama ben gerçekten bekleyebilirim. Ölmek için hiçbir acelem yok. İsa Mesih geriye gelinceye kadar yaşamayı umut ediyorum. O gelinceye kadar yaşayıp yaşayamayacağımı bilmiyorum ama öyle olmasını isterdim. İbraniler 9 ayet 28'de şöyle okuyoruz: Mesih de nicelerin günahını taşımak için bir tek kez sunuldu. İkinci kezinde günah sorunu tümden çözüm bulmuş olarak Mesih tüm kurtuluşu getirmek için kendisini gözleyenlere görünecektir. Bu İsa Mesih geldiğinde göğe alınacağımız zamandan değil, yeryüzünü yargılamak için egemen olarak gelişinden söz etmektedir. Ancak inanlılar yargılanmayacaklardır. İsa ikinci kez geldiğinde bu günah sorununu halletmek için olmayacaktır. Bir dahaki sefere Galile Gölü'nün üzerinde ya da insanların kendi kurbanını ne yapacaklarını görmek için Kudüs sokaklarında yürümek için gelmeyecektir. Yargıyla gelecektir. Bugün bunu çok basit olarak şöyle söyleyebiliriz: günahınız için sadece iki yer vardır değerli dostum. Günahınız ya sizin üzerinizdedir ya da Mesih'in üzerindedir. Eğer Mesih'in kurbanını kabul etmedinizse, eğer kurtarıcınız olarak ona güvenmiyorsanız, eğer onun sizin üzerinizde hiçbir yetkisi yoksa, o zaman önünüzde büyük beyaz taht yargısından başka bir şey yoktur. Onun önüne çıkan hiç kimse kurtulmayacaktır ama herkese yaptıklarını sunmak ve Tanrı'nın her zaman haklı olduğunu keşfetmek için adil bir şans tanınacaktır. Ve size bir haberim var: Tanrı her zaman haklıdır. Bu yüzden eğer bugün günahınız kendinizin üzerindeyse, onu oradan Mesih'in ölümünden başka alacak bir şey yoktur dostum. Mesih bir dahaki sefere geldiğinde bu günah yüklemek için değil, kurtuluş getirmek için olacaktır. Yani o zaman kurtuluşu tamamlayacaktır. Kurtuluşumuz üç zamandadır: kurtuldum, kurtuluyorum ve kurtulacağım. Sevgili kardeşlerim diyor Yuhanna, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ne var ki Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. Değerli dostum, o günün müthiş bir gün olacağı kesin. Benim için müthiş bir gün olacak, bu yüzden lütfen benden memnun olmamayı bir yana bırakın. Tanrı daha benimle işini bitirmedi. Bir kentte çalılardan yapılmış bir kameriyede yapılan bir tanıklık toplantısında başında bir güneş başlığı olan bir bayan ayağa kalkıp çoğu Mesih inanlısının giysilerinin arkasında Tanrı'nın lütfunun yapabileceğinin en iyisi bu değildir yazması gerekir demişti. Bence bütün Mesih inanlılarının giysilerinin arkasında böyle yazması gerekir. Tanrı hiçbirimizle işini bitirmemiştir. Ve bunun için de şükürler olsun. Mesih ise ikinci kez geldiğinde günah yüklemek için değil, kurtuluş getirmek için kendisini bekleyenlere görünecektir. Bizi kurtaracaktır. Ama dostum, kendisini kabul etmemiş olan hiç kimse için günah sorununu çözmeyecektir. Onlara yargı için gelecektir. Evet, şunu tekrar edeyim. Günahınız için sadece iki yer vardır. Günahınız ya sizin üzerinizdedir ya da Mesih'in üzerindedir. Eğer Mesih'in kurbanını kabul etmedinizse, eğer kurtarıcınız olarak Mesih İsa'ya güvenmiyorsanız, eğer onun sizin üzerinizde hiçbir yetkisi yoksa, o zaman büyük beyaz taht önünde sizi yargı bekliyor. Ama eğer bugün Mesih'in üzerine konulduysa, yani İsa Mesih'e kurtarıcınız olarak iman ettiyseniz kurtulacaksınız. O beyaz tahtın önünde günahlarınız için yargılanmayacaksınız. Çünkü o günahların yargısını İsa Mesih sizin için çekti. Bu nedenle Mesih'e iman edenlere hiçbir yargılanma yoktur diyor Tanrı sözü. Şimdi size sorayım dostum. Bugün günahınız sizin mi yoksa Mesih'in mi üzerindedir? Şimdi İbranilere mektup 10. bölüme geldik. Arada bölüm arası olmadan bu mektubun yazarı daha üstün bir kurban konusuyla sözlerine devam eder. Ruhsal yasa gelecek iyi şeylerin yalnızca bir gölgesidir. Somut görünüşü değildir. Yıldan yıla sürekli olarak hep aynı sunular sunulduğundan ruhsal yasa bunlarla yaklaşanları hiçbir zaman yetkinliğe erdiremez diyor 10. bölümün 1. ayeti. 9. bölümü bitirirken yazarın söylediği şey Mesih'in ilk gelişinde ölümüyle kurtaramadıkları için bundan sonra yargıdan başka bir şey olmadığıdır. Değerli dostum, eğer İsa Mesih'i kurtarıcı olarak reddederseniz, ölümünüz yaklaştığında, öldüğünüzde cenazeniz mümkün olabilecek en üzücü cenaze olacaktır. Birkaç cenaze merasimi yönettim ve bazıları kurtulmamış insanlar içindi. Kurtulmamış bir insanın ailesinin o kişinin cenazesinde yaşadıkları acı gibisi yoktur ve böyle de olmalıdır. Bir keresinde neredeyse alkolik olan bir kadının kocasını kaybedişini hatırlıyorum. Hayatı boyunca ona dayanmıştı. Müjdeyi sunarak bir teselli değil, bir iyi haber mesajı vermeye çalıştım. Törenden sonra yanıma gelip gözlerimin içine bakarak hiç umut var mı diye sordu. Sizin için umut var dedim. Adam için hiçbir umut yoktu. Adam küfür doluydu ve bana kilise, İsa Mesih ya da Mesih'e iman ile ilgilenmediğini söylemişti. Onun için gelecekte yargıdan başka hiçbir şey yoktur. Kutsal yasada gelecekteki iyi şeylerin aslı yoktur. Sadece gölgesi vardır. Musa peygamberin yasası İsrail'e öğretide bulunan bir resim görevini görmüştü. Tanrı İsrail'e çok iyi bir şekilde öğrettiği için onları çok şiddetli bir biçimde yargılamıştı. Rabisa bedende orada yaşarken bir tavuk civcivlerini kanatları altına nasıl toplarsa ben de kaç kez çocuklarınızı böylece toplamak istedim ey Yeruşalim ama siz istemediniz demişti Luka 13. bölümde. Dostum, eğer Tanrı'nın onlara yargısının çok şiddetli olduğunu düşünmüyorsanız Kudüs'e gidin ve şehrin eski bölümünün sokaklarında dolaşın. Evet, gidip Yeruşalim'e bakmanız yeterlidir. İsa'nın dolaştığını bildiğimiz bölümlerde yürüyün. Bugün bütün bu alan yıkıntılarla doludur. Neden? Çünkü şehir yargılanmıştır. Rabbin kendi seçilmiş halkını ne kadar sık bir biçimde kendisine çekmeye çalıştığını bir bilseniz. Onlara eski antlaşmayı tapınma çadırının açık öğretisiyle vermişti. Onların sahip oldukları ışığı bizim eski atalarımızın yaşadıkları karanlıkla kıyaslayın. O günlerde putperest ve Tanrı tanımazdı. Oysa bu halka ta başlangıçtan beri ışık verilmişti. Verilen ışığa göre de sorumlu tutuldular. Bilmek, ışığa sahip olmak sorumluluğu da beraberinde getirir dostum. İsrail ulusu resimli bir abece kitabı olan eski antlaşmaya sahipti. Halen de öyledir. Birçok kişinin anlamını yakalayamamasının nedeni budur. Tanrı bilimciler eski antlaşmayı açtıklarında içinde derin bir şeyler bulmaya çalışırlar. Ama eski antlaşma Tanrı'nın bizim için öldüğünü hepimize anlatmaya çalışan basit bir resimli kitaptır değerli dinleyicimiz. Eski antlaşma bu kadar basittir aynı zamanda. Şimdi çok önemli olan başka şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Yasanın yani şeriatın tapınma çadırı ve kurbanlarla ilgili olduğunu gördünüz. Tanrı'nın buyruklarını onun törensel yasalarından ayırabileceğiniz düşüncesi tamamen yanlıştır. Eğer yasa düzenine dönmek ve kendinizi 10 emirin altına koymak istiyorsanız, kendiniz için küçük bir tapınma çadırı kurup koyun ve keçi yetiştirmeye başlamanız iyi olur. Çünkü bunlara ihtiyacınız olacak. Ama değerli dostum, Mesih bütün bunlara son verdi. Şimdi farklı bir temelin üzerindeyiz. Tamamıyla farklı bir düzeydeyiz. Örneğin, Tanrı yaşamınıza sevinç getirmek istemektedir. Yasa hiçbir zaman sevinç vaat etmemiştir. Ama Tanrı'nın amacı bizim yaşamlarımıza sevinci getirmek istemesidir. Gök gürültüsü şimşekler vardı ve yasa verilirken insanlar öldürülmüşlerdi. Ama İsa Mesih geldiğinde biz yaşayalım diye ölen o olmuştu. Ruhsal yasa gelecek iyi şeylerin yalnızca bir gölgesidir. Somut görünüşü değildir. Yıldan yıla sürekli olarak hep aynı sunular sunulduğundan ruhsal yasa bunlarla yaklaşanlara hiçbir zaman yetkinliğe erdiremez diye okumuştuk birinci ayette. İkinci ayette yetkinliğe erdirebilseydi diyor, hiç kuşkusuz bu sunular durdurulacaktı. Çünkü ruhsal hizmet sunanların bir kez de arıtılmasıyla vicdanlarında artık hiçbir günah suçlaması kalmazdı. Şimdi eğer yetkinliğe diyor erdirebilseydi, kurban sunmaya son verilmez miydi? Sundukları kurban suçlarını yok etseydi, bir tanesi yeterli olurdu. İsa Mesih'in ölümüyle tapınağın yıkılması arasında sadece birkaç yıl geçmesi ilginçtir ve İsrail o zamandan beri başka bir tapınak yapamamıştır. Yeruşalim'in yeni kısmındaki kutsal şehir otelinde minyatür bir tapınak vardır ama günümüzde onların bir tapınakları yoktur ve yakınlarda da olacağı benzememektedir. Mesih kurban olduğu zaman tapınma çadırı ve tapınağa gereksinim sona ermişti. Günümüzde İsrail'de kurban kesme yoktur biliyor musunuz? Yani İsrail kurban sunmuyor. Bir zamanlar çok hoş bir Yahudi rehberle konuştum. Saçları bembeyazdı. Saçlarının 19 yaşındayken babası, annesi ve kardeşlerinin Rusya'da öldürüldüğünü duyduğunda beyazladığını söyledim. Çok hoş bir adamdı ve beni biraz önce söz ettiğim otele tapınağın modelini görmeye götürdü. Ona bakarken Tunç Sunak nerede diye sordum. Belki de sormamalıydım. Bana şaşırmış bir şekilde baktı ve bizler onu geçtik. Şimdi etik bir dinimiz var dedi. Birçok insanın etik bir dini vardır ama değerli dostum, insanlığın günahlarından bağışlanması için o kanlı kurban gerekliydi. Kan dökülmeden günahın bağışı olmaz diyor Tanrı'nın sözü. Eğer erdirebilseydi diyor İbraniler yazarı, kurban sunmaya son verilmez miydi? Çünkü tapınanlar bir kez günahlarından arındıktan sonra onlarda artık günahlılık duygusu kalmazdı. Günahtan ötürü artık hiç suçluluk çekmezler ve vicdanları rahatsız olmazdı. Tersine bu sunular aracılığıyla günahlar yıldan yıla anımsanır. İbraniler 10 ayet 3. Bu yüzden aslında bu kurbanlar İsrail'e kurban sisteminin yeterli olmadığını hatırlatıyordu. Yoksa her yıl gelip yeniden tekrarlanmaları gerekmezdi. Kurbanlar değerli dostum sadece bir gölgeydi, bir resimdi. Yunancası bulanık bir çizgi anlamına gelmektedir. Eski kurbanlar bir gölgeydi, hiçbir zaman gerçeğin kendisi değildi. Ve dostum gölgeler yeterli değildir. Bir evin gölgesinde yaşayamazsınız. Bir eve ihtiyacınız vardır. Gölge sizi barındırmaz. Gölge sizi korumaz. Bu yüzden bir eve ihtiyacınız vardır. Yine eğer kurbanlar tamam olsalardı tekrarlanmaları gerekmezdi. Örneğin bir adam bir hastalığının iyileştiğini söylüyor ve her saat başı ilaç alıyorsa o hastalığı geçmemiştir demek. Ve bir adam her yıl kurbanlar getirmeye devam ediyorsa o adam günahtan iyileşmemiştir. Bir kerede ve her zaman için kurban sunan Mesih'tir. Bir kere ve sonsuza dek geçerli olan kurban sundu Mesih. O kurbanlarda her yıl günahlar hatırlanıyordu. Her yıl büyük kefaret gününde yapılması gerekenler gerçekleştiriliyordu. Bunun anlamı neydi? Yanıt, Golgota'da İsa Mesih tamamlandı diye bağırana kadar gelmedi. Bitti dostum. O zaman bitmişti. İsa Mesih tamamlandı dedi. İşte o zaman bitti ve bir sonraki yıl kefaret gününe ihtiyaç yoktu. Hatta bugün bizlere eğer şimdi bir kurban kesersek İsa'nın kanını ayaklar altına aldığımızı söyler. Çünkü diyor 4. ayette boğaların, erkeçlerin kanıyla günahların kaldırılması olanaksızdır. Kurban edilen hayvanların kanları Tanrı kuzusu gelip dünyanın günahını ortadan kaldırıncaya kadar günahlarının sadece üstünü örtüyordu diye okuyoruz Yuhanna 1 ayet 29'da. Şimdi şu harika ayetleri görüyoruz. İşte bunun içindir ki Mesih dünyaya gelirken şunları söyler. Kurban ve sunu istemedin ama bana bir beden hazırladın. Ateşte yakılan sunulardan da günaha karşı sunulardan da hoşnut olmadın. Bunun üzerine kitap tomarında benim için yazıldığı gibi işte istemini uygulamaya geldim ey Tanrı dedim. Önce şunu bildiriyor. Kurbanlar, sunular, ateşte yakılan sunular, günaha karşı sunular istemedin. Bunlardan hoşlanmadın da. Bunlar ruhsal yasa uyarınca sunulur. Sonra şöyle diyor. İşte istemini uygulamaya geldim. İlkini ortadan kaldırıyor ki ikincisini kesinleştirsin. İsa Mesih'in bedeninin bir tek kez sunulmasıyla Tanrı istemi uyarınca kutsal kılındık. İbraniler 5-10 ayetler arası. Tanrı sözünün bu bölümünü sizin için çok anlamlı kılmak için burada bağlantılı bazı ayetler aktarmak istiyorum. Çıkış kitabına dönerek 19. bölümde Musa peygamberin yasasının verilmesine hazırlığı ve 20. bölümde 10 emirin verilmesini buluyoruz. Bundan sonra Tanrı kurban sistemiyle lütufkar bir sağlayışta bulunuyor. Gördüğünüz gibi sunak yasayla el eledir. Daha sonra 21. bölümde çok yersiz gibi görülen bir şeye rastlıyoruz. Bu kutsal kitaptaki en güzel ayetlerden biridir. Yasa verilmiştir ve şimdi Tanrı Musa'ya şöyle der. İsraillilere şu ilkeleri bildir. İbrani bir köle satın alırsan 6 yıl hizmet edecek ama 7. yıl karşılık ödemeden özgür olacak. Bekar geldiyse yalnız kendisi özgür olacak. Evli geldiyse karısı da özgür olacak. Efendisi kendisine bir kadın verir ve o kadından çocukları olursa kadın ve çocuklar efendisinde kalacak. Yalnız kendisi gidecek. Ama köle açıkça ben efendimi, karımla çocuklarımı seviyorum, özgür olmak istemiyorum derse efendisi onu yargıç huzuruna çıkaracak. Kapıya ya da kapı pervazına yaklaştırıp kulağını bizle delecek. Böylece köle yaşam boyu efendisine hizmet edecek. Çıkış 21:1-6 ayetler. O zamanlarda İsrail'de eğer kulağı delik olan bir adam görürseniz, kendisine bir eş verildiği ve onun da sürekli hizmetle o eşin bedelini ödediğini anlardınız. Müthiş bir yasadır ve güzel bir şey olduğu kesindir ama anlamı nedir? Anlamını bulmaya çalışalım. Mezmur 40. bölüm 6-7'de şöyle okuyoruz. Ne kurban istedin, ne sunu, ne yakmalık adak istedin, ne günah sunusu. Ama kulaklarımı açtın, yani bizle deldin. O zaman şöyle dedim, işte geldim, hakkımda yazılmış kitap tomarında. Bu ayet İbraniler kitabında aktarılmıştır ve Rab İsa Mesih'e uyarlanmıştır. Burada kutsal kitaptaki en güzel resimlerden birini görüyoruz. Rab İsa Mesih yeryüzüne geldi, büyüyüp bir delikanlı oldu, 30 yaşındayken dünyadaki hizmetine başladı. O hizmetin sonuna geldiğinde, kim benim günah işlediğimi söyleyebilir diyebilmişti. Kutsal, zararsız, kirlenmemiş ve günahkarlardan ayrıydı. İstediği gün yeryüzünden cennete giderek günah dolu bu yeryüzünü terk edebilir, sizleri ve beni günahın köleliğinde bırakabilirdi. Ama bizleri sevdi. Çünkü kutsal yazı şöyle diyor. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Bu yüzden bir bizle kulağı delinecek yerde ona bir beden verildi. Ne için? Ölüm için, çarmıhta ölmek için. Tanrı'nın bu isteği uyarınca İsa Mesih'in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık diyor. İbraniler 10:10'da bu bize bildiriliyor. Çıkıştaki o yasadan söz ederek eğer efendisi bir köleye evlenmesi için bir kadın verirse ve adam da kadını severse onunla köle kalmayı seçebilirdi. Aynı şekilde değerli dostum, Rab İsa Mesih'e gelini olarak inanlılar topluluğu dediğimiz bir beden verilmiştir. Rab, Yuhanna 17'deki duasında babasına onlarla ilgili olarak şöyle demiştir. Onlar benimdir. Onları bana sen verdin. Rab bizi seviyor ve bizim bedelimizi ödedi değerli dinleyicilerimiz. Ama ilginç olan şey kölelikte kalmadı. Yücelerde Tanrı'nın sağ yanına çıktı ve bir gün bizleri kendisiyle birlikte olmak üzere kölelikten kurtaracaktır. Bunu ancak o yapabilirdi. Bu çok harika bir şeydir.